Ayrım 5.
Ben öyle fazla konuşmayı sevmem. Ama duran trafikte bekleye bekleye araçlar arasında komşuluk, ahbaplık ilerliyor. İnsan içli dışlı oluyor. Nuri Bey seslendi. Komşu, havalar da ısındı. Eh, yaz geldi sayılır. Mustafa Bey'in annesi ameliyat olmuş. Doktor durumu iyi diyor. Yakında çıkacakmış. Mustafa Bey, sağ şeritte duran minibüsteki Mustafa Bey. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Aman iyi olsun da. Sizin oğlanın sınavları iyi geçti mi? Çok iyi geçti. Şimdi okuldan çıkınca gelir. Oh oh oh. Geçenlerde arkadaşlar 06YS945'lerde toplanıp konken çevirdiler. Her hafta bir otomobilde toplanılıyor. 06ATK65'te oturan Sait Bey, kaportacı, geçen de yazlık satın aldılar. Her zaman komşularımızı övüp, arkadaş araba alma, komşu al, diyor. Bu Sait Bey'in amcası da Emek Mahallesi kavşağındaki ışıklarda duruyor, mobilyacı. Postacı mektupları otomobillere getirmeye başladı. 06SCS87'lere Belediye Sular İdaresi'nden su faturası da geldi. Tempra'da oturan Ali Beyler herhalde tatile gittiler. Arkadaşlar toplanıp ziyaret için otomobillerine gittik. Kimsecikler yok. Kapı, duvar. Feda olsun Behram. Esas itibariyle demokratik tepkiler birçok çeşide ayrılıyor. Sessiz yürüyüş, sesli yürüyüş, genel grev, açlık grevi, direniş, miting, işi yavaşlatım, yemek boykotu, iş boykotu, okul boykotu, ihtilal. Fazla kalabalığa gerek duymadan insanın kendi başına yapabileceği protestolar da şunlardır. Evde arada bir, bu memlekette demokrasi yok mu diye bağırmak. Kapıları çarpmak, somurtup oturmak, kendini köprüden atmak, intihara teşebbüs. Son zamanlarda Türk zekası bu tek kişilik ya da çok kişilik demokratik tepkilere yenilerini de eklemiştir. Sakal bırakmak, diş fırçalamamak, gömleksiz dolaşmak, yalın ayak sokağa çıkmak, otomobili yavaş kullanmak. Belki bunlara ilave olarak şunlar da yapılabilir. Aşırı sıcak yemek yemek, oğlanın ev ödevindeki problemleri yanlış çözmek, hapşıranlara çok yaşa dememek. Bir örnek vermek gerekirse, bizim Behram Bey maaşının az oluşunu protesto etmek için kravatının bir ucunu uzun bağladığında karısı Nimet Hanım teyze buna itiraz etti. Aa, olmaz vallahi Behram, böyle tehlikeli işlere kalkışma. Behram Bey, sen karışma hanım. Memleketin işi sana mı düştü? Kravatının bir ucunu uzun bağlayarak kendini ne ateşe atıyorsun? Bu yaştan sonra protesto etmek sana mı kaldı yani? Düzelt kravatını Allah'a sen. Düzeltmiyorum. Tehlikeli işlere burnunu sokma anacığım. Sokarım. Başına bir iş gelsin de gör. Hükümetle uğraşmak kolay mıymış bakalım. O zaman Behram Bey ayağa kalkıp göbeğini öne çıkartarak kravatının bir ucunu uzun bağladığını iyice gösterdi. Ve titreyen sesiyle sanki kükredi. Hiç kimseden korkum yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yetti artık. Sesimizi çıkartmadıkça tepemize bindiler. Feda olsun Behram. Vallahi Behram sen bilirsin. Kendini acımıyorsan bizlere acı. Ve Behram Bey her şeyi göze alarak bir ucunu uzun bağladığı kravatıyla aslanlar gibi çıkıp gitti. Gözleri dolmuştu doğrusu. Akşam eve döndüğünde keyifli biçimde işte bu kadar dedi. İşte bu kadar. Ağızlarının payını verdim. Nimet Hanım teyze bir ucu uzun bağlanmış kravatı çözmeye çalışırken söylendi. Sen delisin. Bizim toplumsal toplum bu biçimde tepkisini ortaya koyuyor. Çok da iyi oluyor. Yine de yöneticiler tepkileri etkisiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İnsanların tepki göstermesi, yöneticilerin de bu tepkileri sessizliğe dönüştürme çabaları yeni değil, belki insanoğlu kadar eskidir. İnsanoğlunun dünyaya gelir gelmez yaptığı ilk iş olan ağlamak nedir? Tepki. Ancak eleştiriden, tepkiden, protestodan hoşlanmayan büyükler ileriki yıllarda ağlamak çok ayıptır diyerek bunu sessizliğe dönüştürüverirler. Ve bu yüzden önceleri karnı acıkınca tepki olarak ağlayan çocuk büyüyünce restoranlarda servis gecikince ağlamaz. Sessizce şef garsonu çağırır, o kadar. Devlet yönetimlerinde de büyükler küçüklerin tepkilerini sessizliğe dönüştürmek için çeşitli yöntemlere başvururlar. ceza yasaları, mahkemeler, polis, cop, işkence. Ya da daha kurnazca yöntemler. Birlik ve beraberliği bozmayalım arkadaşlar demek gibi. Dünyanın her yerinde durum böyledir. Misal, Woody Allen'in yazdığına göre Pakistan'da açlık grevi yapan işçilerin direnişini kırmak için yönetim onlara iki tepsi dana rosto gönderdi. Önce dana rostolara direnen işçiler fazla dayanamadılar ve bir süre sonra dana rostoları yediler. Böylece açlık grevi kırıldı. Memleketimizden bir örnek vermek gerekirse, bıçak kemiğe dayandığında dünyanın her yerinde halk ihtilal yapar. Ama bizde ihtilal işini devlet üstlenmiştir. Devletin bir yarısı ordu. İhtilal yapıp diğer yarısını parlamento ve siyasi iktidar devirir. Peşinden devletin ilk yarısı yeniden gelir, öbür yarısı gider. Böylece bu iş millete bırakılmamış olur. Yani ihtilal yapılacaksa bunu da devlet yapar. Feda olsun Behram. Ülkemizde en yaygın toplumsal tavır ışık söndürme eylemleriydi. Hemen hemen tüm ülke her gece birkaç dakika ışıklarını aydınlık için bir dakika karanlık sloganıyla söndürdü. Doğrusunu isterseniz ülkeyi yönetenler hiç de oralı olmadılar. Sadece Pakistan'da açlık grevi yapan işçilere rosto gönderen ya da ihtilalini kendi yapan devlet anlayışı harekete geçti. Enerji Bakanı, ışık söndürme olayının çok iyi bir şey olduğunu, böylece enerji tasarrufu yapıldığını açıkladı. Sanayi Bakanı ise elektrikleri yakıp yakıp söndürmenin voltaj dalgalanmalarına neden olduğunu, evaletlerinin bozulabileceğini duyurdu. Ve ışıkları her yakıp söndürdükten sonra halkımız buzdolaplarının fırınlarının başına koştu. Acaba bozulmuş mu? Ev aletlerinden olmak istemeyen kimileri yeni bir öneri getirdiler. Acaba ışıkları yakıp söndüreceğimize gözlerimizi kapatıp açsak? Sonuçta toplumsal tepkilerin yararı olmuyor. Değişen bir şey yok. Feda olsun Behram. Meclis Aile Gazinosu. Dansöz Melike Hanımefendi de röportaj yapmaya giden muhabir arkadaşımıza önce kıçını sonra da siyasi niyetini açtı. Benim için asıl önemli mesele mebus olmak. Şimdi bilhassa bu konu üzerinde duruyorum. Çalışmalarım bu yönde. Hangi partiden gireceksiniz acaba? Valla hangisi olursa olsun. Önemli olan bir defa girmek. Belki Osman abilerin partisinden koyarım. Osman abi kim? Halk musikisinden. O da milletvekili oluyor zaten. O seçimlerde siyasi partiler ünlü ses, sinema, sahne sanatçılarına yöneldiler. Bir yarıştır başladı. Partilerin aday listeleri, gazinoların gazete ilanları gibi oldu. Her an bir sanatçı bir partiye giriyordu. Parti genel sekreterinin odası kostüm çantalı, allı yeşilli pullu, bol pudralı ve makyajlı sanatçılarla doldu. Parti genel sekreterleri kostüm çantaları, afişler, sahne malzemeleri arasından ancak kafalarını uzatabiliyorlardı ve birer gazino organizatörüne benziyorlardı. Diyelim ki o milletvekili adayı sanatçılar seçildiler. Yüce Meclis ilk birleşimi yapmak üzere toplandı. Seçimi kazanmış şarkıcılar, türkücüler, solistler, solist altları, artistler, dansözler, tamburiler, kemaniler, yasama görevini yapmak üzere mebus olarak meclise geldiler. Bayan sanatçıların ellerinde bavulumsu çantaları vardı. Parfüm kokuları, genel kurulu, kulisleri, komisyonları sardı. Sazendeler çalgı aletlerini koltuklarının altına getirmişlerdi. Kılıflarından çıkartıp akortlarını yaptılar. Oturum başlamadan önce bas solist Yüksel Hanımefendi, genel kurula bakan locaların perde aralığından içeriye tek gözüyle bakıp "Müşteri gofti" dedi. Müşteri gofti, masalar zayıf. Ama zamanla sanat dünyasıyla siyasiler kaynaştı. Şarkıcılar, türkücüler, sazendeler, artistler çok geçmeden Yüce Meclis'e alıştılar. Bu arada meclis komisyonları içinde seçimler yapıldı. Komisyonlar teşekkül etti. Bütçe Plan Karma Komisyonu'na daha çok sazendeler seçildiğinden ilk toplantıda Hicaz faslı icra edildi. Komisyon Başkanı Hanende Abdullah Gürses komisyon çalışmaları sürerken bir ara dışarı çıkıp matbuata şu açıklamayı yaptı. Komisyonumuz Hicaz faslını tamamlamış, şu anda nihavet longaya geçmiş bulunmaktadır. Ve komisyondan geçerek Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen ilk kanun teklifi şöyle. Darbukacının gazino sahibi tarafından kovulması halinde darbukasının gazinoda alınıp konulamayacağına dair kanun. Kastamonu mebusu Hüseyin İleri tarafından verilen bu teklif, teklif sahibinin kürsüye çıkıp Çakıl Aile Gazinosu'ndan nasıl kovulduğunu ve darbukasının nasıl alıkonulduğunu anlatması ile alkışlarla benimsendi. Ancak kemancı Nuri Bey'in verdiği bir önergeyle teklife keman kutusu da alınakonulamaz ibaresi eklendi. Gerçi ufak tefek sorunlar da çıkmıyor değildi. Misal, İstanbul 2. bölgeden seçilen üye Sevtaf hanımefendi, kürsüye çıkıp konuşma yapacağı günler telefonlar açıp müşterilerini davet etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Gazinodaki müteahhit müşterilerini tek tek aradı. Alo, abisi aşk olsun yani, bir defa olsun dinlemeye gelmedin. Geçen sefer de hep gözüm seni aradı. Bu sefer de gelmezsen darılırım valla. Yarın yine çıkıyorum bak. Feda olsun ablama, nereye çıkıyorsun? Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir'e. Şimdi önden masa ayırtıyorum şerefsizim. Şöyle kulaklarımızın pası açılsın. En büyük sensin. Ah canım, benim hatıra şarkımı söyleyecek misin? Burası gazino değil. Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir'e çıkıyorum abisi. Sevtaf hanımefendinin müşterileri meclise gelip kürsüye sık sık çiçek göndermeye de başladılar. Meclis merdivenleri altında bir çiçekçi faaliyete geçti. Tam konuşma sürerken çiçekçi mika kutuların içindeki çiçekleri üst üste kucağına doldurup Sevtaf Hanım'a yaklaşıyordu. Çiçeklerin üzerindeki kartları toplayıp alan Sevtaf Hanım, çiçek gönderenlere tek tek teşekkür etmek üzere konuşmasına ara veriyordu. Değerli dinleyicim Hilmi Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hilmi Bey ve arkadaşlarının oturdukları dinleyici nocaları tarafından sesler. Nurol! Sevtaf Hanım devam ederek. Evet, bu değerli çiçekler de sanatsever dostumuz Musa Kasaboğlu Bey'den. Sizi göremiyorum. Hah, oradasınız. Sağ olunuz, var olunuz efendim. Bir kart daha. Adana'dan Şehmus ve arkadaşları. Çok çok mersi. Şehmus Bey ve arkadaşları, acaba Hançeri Aşkınla Ey Yari okumanız mümkün mü? Diyorlar. Biliyorsunuz burası egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir olmuş oluyor. İnşallah bir dahaki sefere beyefendi. O sırada oturumu yönetmekte olan Meclis Başkanı Mustafa Bey'den müdahale. Sayın Hatip, lütfen bütçe müzakereleri üzerindeki sözlerinize devam ediniz efendim. Hatip Sevtaf Hanımefendi. Sayın Başkan, diğer parti sözcülerine gösterdiğiniz müsamahayı niçin bana göstermiyorsunuz? Rica ederim. Başkan. Sayın Hatip. O sayın üye müşterilerine meyve gönderiyorsa siz de bunu yapmak zorunda değilsiniz. Lütfen efendim. Hatip, vallahi siz de bahane bakıyorsunuz sayın başkan. Başkan, efendim müşterileriniz Şehmus Bey'in adı tutanaklara geçmiş bulunuyor. Yani ne alakası var Şehmus Bey'in bütçeyle? Ancak sonraki oturumlarda müşterileri sayın üye Sevtaf Hanımefendi'ye şampanya patlatmaya başlayınca başkan iyice kızdı. Efendim burası gazino mu? Hatip. Sayın Başkan, ne var bunda? Kasıtlı bir tutum izlemekte ısrar ediyorsunuz anacığım. Başkan Mustafa Bey, ama Sayın Milletvekili, siz konuşurken şampanya patlatıldığında kimi tecrübeli siyasi arkadaşlarımız bu patlama sesi karşısında yine darbe oluyor diyerek dışarı kaçıveriyorlar her seferinde. Yüce Meclis'in ahengini bozmaya hakkınız yok Sayın Milletvekili. Ayol şampanya patlayınca darbe mi olmuş? Oturumu yöneten başkan. Hadi şampanya patlatmak neyse. Siz konuşurken arada bir şu vokal grubunuzun sevmek ne güzel, aşk ne güzel diye bağırmalarına ne demeli? Rica ederim. Hatip. Vallahi siz bahane arıyorsunuz sayın başkan. Yani bu kadar da olmaz ama. Başkan. Efendim, siz tahıl üreticisinin banka kredisi durumu üzerine söz almış bulunuyorsunuz sayın üye. Sevmek ne güzel, aşk ne güzel ile tahıl üreticisinin ne alakası var anlamış değilim. Ancak bu sorunlar kısa sürede giderildi. Meclise girmeyi başaran sanatçılar, artistler, şarkıcılar, türkücüler, sazendelerle siyasiler uyum içinde çalıştılar. Misal, Balıkesir üyesi dansöz Melike hanımefendi konuşma sırasında arada bir ufak bir mastika makamında oynaması o kadar sorun olmuyordu. Ya da Çanakkale mebusu Gazelhan Abdullah Bey'in genel kurul ışıklarını söndürüp her yer karanlık gazeliyle mikrofona çıkması. Zamanla parlamento aile matinelerine de başladı. yüce halkımız bu meclisi çok faydalı buluyor doğrusu. İlk defa ona neşe ve keyif veren bir meclis vardı. O dönem yüce meclisten kanun değilse bile 500'e yakın beste, şarkı sözü, bir o kadar da film ve kaset çıktı. Ve milletin yüzü güldü. Vatandaşlar, neydi o eski meclislerin hali, dediler. TRT'nin bir kanal tahsis etmesiyle Meclis TV'nin yayına geçmesi ise bir dönem sonraya denk geliyor. Gazinodan ekrana geçme evrimi bu kez mecliste görüldü. Oturumu yöneten başkan, "Bugünkü yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar," dedikten sonra milletvekillerini bırakıp kameramanları saydı, tamamdı. Başkan tokmağını vurdu. "Bizi izlemeye devam edin, ben Mustafa Sayın, Star Meclis Ankara." Mardin milletvekili, "Önce ben hava raporunu okuyayım," diye tutturduysa da eline yazdan kalma sıcaklık gölgede 42 derece şeklindeki raporun dışarıda kar yağarken okunmasının yayıncılık ilkelerine uygun düşmeyeceğine karar verildi. Görüşmelere geçildi. İlk sözü pancar müstahsilinin durumu ve alınacak tedbirler konusunda alan sayın üye "İyi günler, mutlu sabahlar" diyerek sözlerine başladı. "İyi günler sayın seyirciler. Pancar üreticisinin durumu ve alınacak tedbirler her ne kadar önemliyse de sizin istekleriniz daha da önemlidir. Şimdi isteklere geçiyoruz." Başkan itiraz etti. "Sayın Hatip, Sayın Hatip, o dinleyici istekleri sunuşunu bir diğer milletvekili arkadaşımız yapacaktır. Siz pancara dönünüz." Hatip: "Sayın Başkan, zaten pancar üzerine geliyoruz. Sayın dinleyicimiz pancar ektim tarlaya, düğünümüz bahara parçasını istiyor efendim." Başkan: "Sayın Hatip, rica ederim, bu benim klibim," diyerek odacılara yaptırdığınız o bale zıplaması sahnesi zaten iç tüzükte yok Sayın Hatip. "Konuşmanıza klipsiz başlamanızı rica ederim." "Bu klip değil Sayın Başkan." "Ya ne yapıyor odacılar?" "Jenerik." Diğer konuşmacılara da ufak tefek sorunlar çıkmadı değil. "Sayın üye, efendim konuşmanın sırasında getirdiğiniz partili delegelerin arkanızda luma luma cup cup diye sallanmaları gerekmez efendim. Reytingimizi yükseltmemiz bakımından iç tüzükte öyle bir şey yok efendim. Riyaset makamı olarak arada bir şimdi reklamlar diyerek o bulaşık makinesini kürsüye çıkartmanızı anlamış değiliz. Muhalefette buzdolabı çıkarsın." "Rica ederim efendim. Sayın Başbakan uydurduğu şimdi sıra iyi haberlerde metnini okuyorsa sizin de kamera şakası diye Erbakan'ın koltuğunu kaçırmanız gerekmez efendim." Ve sinirlenen başkan ani bir dönüşle kameraya bakarak tokmağını vurdu. "Bizi izlemeye devam edin." Reklam filmi. Ben televizyonlara çıkmayı sevmem. Bunun bir nedeni de Türkçe'de çok sayıda Z ve S harfinin olmasıdır. Ki ben ikisini de söyleyemem. Yeni başlayacağım gazete için reklam filmi çekilecekti. Ankara uçağından beni bir otomobille alıp sanıyorum Levent tarafında bir stüdyoya götürdüler. Hangarımsı bir yerdi. Hangarın bir köşesini gazetecinin çalışma odası stilinde döşemişlerdi. Arkada kitaplar, ki her gazeteci yazarın arkasında hiçbir zaman okumadığı kitapları vardır. Ortada ahşap bir masa. Televizyonlarda gösterilecek reklam filminin akışı şöyleydi. Havada bir sivri uçlu kalem ok gibi uçuyor, bir kağıda tam 12'den saplanıyor, o sırada benim kafam gözüküyor ve şöyle diyorum. "Halkın sesi, hakkın sesi olarak doğruları yazmaya geldim." Bu kadar diyorum. Daha doğrusu demem gerek. Makyaj yaptılar ve çekim başladı. Bendenizden ilk kelime halk yerine Hulk diye bir ses çıktı. Yönetmen "Baştan," dedi. Boğazım kurumuştu. Su içmemi önerip makyajımı tazelediler. Bu kez kararlı ve güçlü sesle bağırdım. "Halkın sesi..." Yönetmen, "Gözlerinizi kapatmamanız lazımdı. Bir de parmağınızı o deliğe sokmasanız daha iyi olur," dedi. Parmağımı ahşap masanın ortasındaki delikten çekip suyumu içtim. Makyajcı hanım gelip pudralı pamukla bilmem kaçıncı kez yüzümü sıvazladı. Beyaz pudraların ortasında kızarmış gözlerim halka halka duruyordu. Yeniden başladık. Yönetmenin el işaretiyle demek ki canhıraş bağırdım. "Heart." Tabii ki doğrusu halk olacaktı. Makyajcı bayan pamukla geldi. Vakit gece yarısını geçtiğinde henüz benim cümle söylenmiş değil. O bir cümleyi söylediğim an benim için sorun bitiyor. Peşinden o reklam filmini televizyonlar her gece yayımlayacaklar. Uzun uzun heyecanlanmamam gerektiğini anlatan yönetmen, bir günde tam 3 Türk filmini birden çekmiş deneyimli birisi olarak son uyarısını yaptı. Daha doğrusu o bunun son uyarı olduğunu sanıyordu. Söyleyeceğiniz cümlenin içinde hırt geldi gibi bir şey yok. Bunu asla unutmamalısınız. Makyajcı bayan geldi. Ve el işaretiyle birlikte halkın sesi hakkın sesi olarak doğruları yazmaya geldim diye adeta kükredim. Yönetmen, halkın sesi yerine haltın sesi demeseydiniz bu sefer olmuştu, dedi. O sırada makyajcı bayanın bayıldığı haberini verdiler. Hep birlikte onu ayıltıp ambulans çağırdık. Giderken pamuğu elindeydi ve anlamsız biçimde bendenize bakıyordu. Yönetmen işaret verince başladım. Bittiğinde yönetmen mutluydu. Şöyle dedi. Yani bu kadar güzel söylenebilir. Hakikaten çok güzel söylediniz. Sizi kutlamalıyım. Şimdi aynısını bu sefer masanın altına gizlenerek değil de yerinize oturarak söyleyeceksiniz, o kadar. Söz çantanın. Meclis Genel Kurulu'ndan salatalık, kelek, kabak, hıyar gibi sözcükler duyulunca, hah, demek ki yüce meclis memleketin bütçesini, ekonomisini görüşüyor. Televizyonunuzu açtığınızda Amerikan güreşini ceket ve kravatlı kıyafetlerle yapanları ya da havada uçan çantaları görünce siz de yasama çalışmaları veriliyor demiyor musunuz? Yüce Meclis'in yakın tarihi, ki meclisimizin uzak tarihi yoktur, bu tür yasama çalışmalarıyla doludur. 12 Eylül'den önce olduğu gibi bu son zamanlarda da yumruklar konuşuyor, tekmeler konuşuyor, çantalar konuşuyor. İşin ilginç yanı, Ciheti Askeriye'nin yönetime el koyduğu ara rejimlerde kurulan danışma meclisi, kurucu meclis gibi meclislerde kavga dövüş olmuyor. Niçin? Çünkü oralarda kimin ne söyleyeceğini, ne kadar konuşması gerektiğini, nerede söz alacağını merkez komutanlığı bir gece önceden oturup saptıyor. Yerinde oturanlarınsa nerede el kaldırıp indirecekleri de aynı işleme tabi. Bu yüzden de kavga mavga çıkmıyor. Nitekim anılar bunu doğruluyor. Nöbetçi albay Yazıcı Er'in getirdiği konuşma metinlerini meclis üyelerine dağıtıp "Bunlar okuyacağınız konuşmalarınız. Yarın çıkıp konuşmalarınızı okursunuz." demiş, sıkı sıkı da tembih etmişti. Öyle evelemek gevelemek yok.